Ayrım 8. Kont Gerilla Örgütlenmesi 2. Ferit İlsever. Sayfa 108. Tertip ve kışkırtma dalgası. Türkiye'nin seçim ortamına girmesiyle beraber bir tertip ve kışkırtma dalgasının bütün yurdu kapladığı görüldü. Bir peşi sıra patlak veren olaylar son derece profesyonelce düzenlenmişti. Bunlar ülkücü komandoların, çoluk çocuğun işi olamazdı. Halkımız iyi eğitilmiş, deneyimli tertipçilerin sistemli ve planlı saldırılarıyla karşı karşıyaydı. 1977 Mart'ından 5 Haziran'a kadar geçen 3 aylık zaman içinde ard arda meydana gelen karanlık olayları kısaca anımsayalım. Önce Şubat ayının son günlerinde Bakanlar Kurulu'na verdiği söylenen anarşi raporunun bir gazetede yayınlandığı görüldü. Rapor bazı devrimci örgütlerin silahlı bir isyan hazırlığı içinde olduğunu belirtiyordu. Daha sonra CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in Niksar, Şiran ve Erzincan'daki seçim mitinglerine komandolar saldırdı. Bu saldırılarda önceden hazırlanmış ve tertipçileri arasında MİT görevlileri görülmüştü. Tertipler 1 Mayıs katliamıyla bir üst düzeye çıkartıldı. Taksim'de 36 yurttaşın can verdiği 1 Mayıs katliamını Sirkeci ve Yeşilköy sabotajları izledi. Kontrgerilla bütün bunlarla istenen sonucu elde edemeyince seçimlerden önce Ecevit'e iki kez suikast girişiminde bulundu. Seçimlerden bir gün önce Başbakan Süleyman Demirel Ecevit'e Taksim'de suikast yapılacağını açıklarken kontrgerillanın son çılgınlığı da başarısızlığa vuruyordu. Aynı günlerde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Namık Kemal Ertun'un 30 Ağustos'u beklemeden emekli edildiği öğrenildi. Ertun'la birlikte emekli edilen başka subaylar da vardı. Bunlardan 9. Kolordu Komutanı Orgeneral Musa Öğün ile Genelkurmay İstihbarat Başkanı Orgeneral Recai Engin dikkat çekiyordu. Bu olayların psikolojik savaştaki rolünü 1. ciltte incelediğimiz için burada ayrıntılarına girmiyoruz. Yine 1 Mayıs katliamı, Yeşilköy sabotajı, Çiğli suikast girişimi gibi tertiplerin nasıl ve kimler tarafından düzenlendiğini de 3. cildimizde anlatıyoruz. Bu bölümde sadece çok güzel bir yeri olduğu için 1 Mayıs katliamının ayrıntılarına ışık tutan belgelere yer verdik. Aydınlığın 1 Mayıs'ın tertip olduğunu gözler önüne seren ve daha o gün kaydettiği tertipçilerin telsiz konuşmalarını bu bölümün sonunda bulacaksınız. Ayrıca 1990'da 100 Yıl dergimizde yayımlanan ve 1 Mayıs tertibini inceleyen bir yazıyı da bu bölümün sonuna koyduk. Burada şu kadarını söyleyelim, bütün bu tertipler kontrgerillanın halka karşı psikolojik savaş programının parçalarıydı ve kitlelerde tedirginlik, yılgınlık yaratmak, darbe için uygun ortam oluşturmak amacına hizmet ediyordu. Fakat bu kanlı olaylar, kitlelerin kontrgerillaya karşı duyduğu nefreti artırmaktan ve katillerden hesap sorulması isteğini güçlendirmeden başka sonuç vermedi. Karanlık emellerini gerçekleştirmek uğruna 3 ay içinde yüzlerce yurttaşımızın kanına giren bu tertip ve cinayet odağı nasıl örgütlenmişti? Kontrgerilla nasıl çalışıyordu? 1977'de kontrgerilla örgütlenmesi. Kontrgerillayı cüretlendiren en önemli etken Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Namık Kemal Ersun'u darbe konusunda ikna etmiş olmalarıydı. Ersun'un darbecilerle kader birliği ederek kontrgerillanın başına geçmesinde Genelkurmay Başkanı seçilememesi dolayısıyla 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak olmasının da payı vardı. Ersun, ırkçı milliyetçi fikirlerinin yanı sıra mevki düşkünlüğü ve ihtiraslı kişiliğiyle de tanınıyordu. Namık Kemal Ersun, Nisan 1977'den sonra darbecilerin yaptığı çeşitli toplantılara katıldı. Eski subay, polis şefi, 12 Mart'ta tutuklananlardan ve yanar döner özelliğiyle tanınan Rafet Kaplangı'nın evi, 1977'nin Nisan ve Mayıs aylarında hararetli toplantılara sahne oldu. İstanbul'da Göztepe, Yeşilçeşme Sokak, 9/9 no'lu evde yapılan toplantılara Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Namık Kemal Ersun da katılıyordu. Toplantılarda 5 Haziran seçimlerinin engellenmesi ve bunun için işbirliği edilecek kişilerin saptanması başlıca konuydu. Bu toplantıları MİT haber aldı. Genelkurmay'a rapor verildi. Fakat kilit noktaları ellerinde tutan cuntacılar karşı harekatta durumu kurtardılar. MİT içindeki Türk işçiler ağır bastı. Evi gözlemek için kurulan tim, evin güvenliğini sağlamak görevini üstlendi. Bu konuyla ilgili MİT raporları vardır. Aslında bu toplantılar o kadar göz önündeydi ki Kaplangı'nın komşuları eve gelip gidenleri görüyor, sık sık değişen otomobillerden, kalabalıklaşan sokaktan, köşe başlarında duran yabancı kimselerden kuşkuya düşülüyordu. Namık Kemal Ersun, bağrıma taş basarak bu acıyı yaşayacağım diyerek emekli olduktan sonra Kaplangı ile dostluğu sürdürdü. Junta'nın birinci adamı olmakla beraber daha çok hami rolü oynuyordu. Junta'nın Ersun'dan sonraki önde gelen isimleri Musa Öğün ve Recai Engin'di. Öğün darbe için önemli bir mevkide bulunmamakla beraber Junta'nın has elemanlarındandı. Öğün gerek 12 Mart döneminde gerekse sonrasında Junta faaliyetlerinde aktif rol oynamıştı. Kendisine Junta içinde değer verilmekle beraber ordu içine büyük tepki toplamıştı. O da ilk fırsatta emekliye ayrılacak generallerden biriydi. Kor General Recai Engin ise istihbarat alanında tecrübeli bir generaldi. Daha önce Özel Harp Dairesi Başkanlığı yapmıştı. Şimdi ise darbe için çok hayati bir mevki olan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nda bulunuyordu. Engin gerek Genelkurmay İstihbarat Örgütü'nde, gerekse Özel Harp Dairesi'nde önemli ilişkiler kurmuştu. Ersin Öğün, Engin üçlüsü, ordunun üst kademelerini etkileyerek Junta'nın saplarına kazanmaya çalışıyorlardı. Junta'nın örgütsel ve pratik faaliyetlerini ise daha alt kademedeki kurmay subaylar yürütüyordu. Junta'nın beyni ve 5 Haziran seçimlerinin önleme operasyonunun 1 Mayıs katliamının ardındaki adam Genelkurmay Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Orhan Kilercioğlu idi. Kilercioğlu Sancar'ın güvenini kazanmış ve onun Özel Kalem Müdürü olmuştu. Zeki ve kurnazdı. Bu özellikleriyle hızla yükselmişti. Çoğu zaman Sancar'ı etkileyebiliyordu. Bazen de Sancar'ın adını kullanarak işlerini yürütüyordu. Orgeneral Semih Sancar'ı kendilerindenmiş gibi göstererek güç toplamaya çalışıyordu. Orhan Kilercioğlu da eski bir Özel Harp Dairesi mensubuydu. Özel Harp Dairesi içinde geniş bir çevresi vardı. Ayrıca Özel Harp Dairesi'nin doğrudan Genelkurmay'a bağlı olması da Kilercioğlu'nun buradaki faaliyetini kolaylaştırıyordu. Aslında Kilercioğlu'nun Özel Harp Dairesi ile resmi bir ilişkisi olamazdı. Fakat Sancar'a yakınlığını bu dairedeki ilişkilerini geliştirmek için de kullanıyordu. Orhan Kilercioğlu, Özel Harp Dairesi'nin faaliyetiyle yakından ilgileniyordu. Hatta bazı askeri ve sivil şahıslarla mektuplaşan Kilercioğlu, onlara adres olarak Özel Harp Dairesi'nin Ankara'daki merkezini vermişti. Daireye Kilercioğlu'nun ismine gelen mektuplar Genelkurmay'a götürülüyordu. Özel Harp Dairesi'nde bulunan Türk Eşçi Klik, Orhan Kilercioğlu tarafından yönetiliyordu. Kilercioğlu, Özel Harp Dairesi içindeki ekibin Junta ile bağlantısını kuruyordu. Ayrıca Kilercioğlu'nun çoğu kurmay albaylardan oluşan 10 kişilik bir ekibi de vardı. Seçimleri engelleme planının uygulanmasında Kilercioğlu ile birlikte bu subaylar başrolü oynadılar. Kurmay albay Orhan Kilercioğlu, bu subaylarla ve Özel Harp Dairesi'ndeki görevlilerle birlikte psikolojik savaşı bizzat yönetti. İstihbarat örgütlerini bazı sahte solcu akımları devrimciler üzerine kışkırtma görevini de verdi. Daha sonra kontrgerillanın propaganda makinesi gelişen olayları Mao'cu-Leninci çatışması diye sunarak devrimcileri karalamaya çalıştı. Başta 1 Mayıs katliamı olmak üzere bütün büyük tertipler bu kurmay heyeti tarafından tertiplendi. Özellikle 1 Mayıs katliamı açıkça Özel Harp Dairesi damgası taşıyordu. Darbenin başarısızlığa uğramasından sonra Ersun, Öğün, Engin üçlüsü tasfiye olurken Kilercioğlu kendini gizlemesini bildi ve konumunu korudu. Hatta ordu içinde sonraki gelişmelerde de etkin rol oynadı. Ersun'un emekliliğinden sonra Kara Kuvvetleri Komutanı'nın kim olacağı sorusu orduda yeni bir bunalım yaratmıştı. Ortada iki aday vardı. Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Adnan Ersöz, üçüncü Ordu Komutanı Orgeneral Ali Fethi Esener. Ordunun geleneklerine göre Ersöz'ün komutan olması gerekiyordu. Ama Kilercioğlu'nun manevraları bunu önledi. Semih Sancar, MC'nin önerisi olan Orgeneral Ali Fethi Esener'in komutanlığını kabul etti. Cumhurbaşkanı Korutürk buna karşı çıkınca düğüm çözülemedi. Daha sonra ortaya ilginç bir sonuç çıktı. Komutanlığa geleneklere aykırı olarak Orgeneral Nurettin Ersin getirildi. Orduda ilk kez ordu komutanı olmayan bir general kuvvet komutanı oluyordu. Sancar emekliye ayrıldıktan sonra Kurmay Albay Kilercioğlu Kıbrıs'a gönderildi. CHP hükümetinin Ankara'dan uzak durmaları, öte yandan Kıbrıs'taki yeraltı faaliyetini güçlendirmeleri bakımından bazı ünlü kontrgerillacıları Kıbrıs'a gönderme uygulamasından Kilercioğlu da nasibini almıştı. Ecevit 1 Mayıs katliamından sonra Cumhurbaşkanı Korutürk'le ani bir görüşme yapmış ve yazılı bir metin vermişti. Metinde 1 Mayıs katliamını gerçekleştiren örgütle ilgili olarak şunlar belirtiliyordu. Söz konusu örgüt, gerilla ve kontrgerilla savaşları için planlar yapar ve insan yetiştirir. Bu ifadelerin hemen altında örgütle ilgili olarak gizlilik içinde çalışır, demokratik hukuk dışındadır denilmekte ve yazı şöyle devam etmektedir. 1974'e kadar gizli olarak Amerikalılardan mali destek görürdü. Amerikan askeri heyetleriyle bir binada çalışırdı. Amerikan mali desteğinin 1974'te sona erdiği bildirilmiştir. 12 Mart döneminde sözü çok geçen ve kontrgerilla denen kimselerin bu örgüte bağlı olmaları olasılığı vardır. Bu örgütte iyi niyetli kimselerin dışında siyasal düşünceleri yönünden yurt savunması için gördükleri eğitimi Türkiye'deki şiddet eylemlerinde kullananların bulunabileceği güçlü olasılıktır. Çünkü bu eylemlerin bazıları görünürdeki çoluk çocuk tarafından değil ancak güçlü bir örgüt tarafından düzenlenebilecek niteliktedir. Özellikle 1 Mayıs 1977 Taksim olayı bu izlenimi vermektedir. Bu örgütte görev almış, yönetici olarak çalışmış kimselerden bazılarının emekliye ayrıldıktan sonra da bilgilerini ve yetiştirdikleri elemanlarını siyasal nitelikteki eylemler için kullandıklarını gösteren belirtiler vardır. Hürriyet, 4 Şubat 1978. Ecevit'in yazısı hareket halindeki komando kadrolarından söz etmekte ve isim vererek iş adamlarının maddi destekte bulunduklarını belirtmekteydi. Süleyman Demirel de Ecevit'e suikast ihbarını yapan mektubunda 5 Haziran seçimlerinden önceki suikast, sabotaj ve katliamları gerçekleştirenlerin seçimlerden bir fayda ummayan güçler olduğunu bildiriyordu. Demirel, bu ihbarın devletin istihbarat teşkilatlarından intikal ettiğini de söylüyordu. Bu konuda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'ın açıklaması ise şöyleydi. Türkiye özentiler ülkesi olmamalıdır ve olamaz da. Tedirginlik, şüphe yaratmaya matuf yasa dışı eylemlerin bugüne kadar muvaffak olamadığı dikkatte bulunursa bu kabil insanlık dışı davranışlarında nefretle karşılandığı bilinmelidir. Hiçbir neticeye ulaşma kabiliyetine sahip olmayan bu faaliyetlere son verilmesinin önemi de ortadadır. Günaydın, 31 Mayıs 1977. Yukarıdaki sözlerin sahiplerinin ikisi başbakan, biri de Genelkurmay Başkanıydı. Yani bizzat devletin en yetkili şahısları 5 Haziran 1977 öncesindeki tertip ve saldırıların devlet içindeki gizli güçlerden kaynaklandığını açıkça ortaya koymuşlardır. Bu gizli güç, yukarıda elebaşlarıyla birlikte tanıttığımız kontrgerillaydı. Peki, bizzat devletin en yetkilileri tarafından suçlanan, yüzlerce yurttaşımızın canına kasteden bu cinayet örgütüne karşı hangi tedbir alınmıştır? Demirel ve Sancar, kontrgerillaya karşı tedbir almak şöyle dursun, tersine onu korumuşlardır. Yukarıdaki sözleri söyleyen Demirel, kontrgerillanın eylemlerinden başından beri haberdardı. MİT, MC hükümetinin başkanı olarak kendisine bu konuda raporlar ulaştırmıştı. Buna rağmen Demirel seçimlerde malzeme sağlamak ve solcular birbirini vuruyor temasını işlemek için tertipleri köşesinden izledi. Ecevit ise başbakan olur olmaz kontrgerilla diye resmen kurulmuş bir örgüt olmadığını söyledi ve uzlaştı. Böylece 1 Mayıs katliamının, Sirkeci ve Yeşilköy sabotajlarının daha birçok kanlı olayın sorumluları devletin üst düzeyindeki yetkililer tarafından isim isim bilindikleri halde hesap vermekten kurtuldular. 5 Haziran darbe tertibinin üzerine gidilemedi. Junta'nın sadece ön plandaki birkaç unsuru tıraş edildi. Sistemin partileri Amerikancı derin devleti tasfiye edemezdi. Tersine tıraş sonrasında MHP'nin yerini alma yarışına giriştiler. Böylece kontrgerillanın Cumhuriyet tarihimizin en kanlı dönemlerinden biri olan 12 Eylül ortamının hazırlanmasına fırsat tanıdılar. Gizli güçlerin 1 Mayıs katliamındaki telsiz konuşmaları. Aydınlık gazetesi 1 Mayıs 1978 tarihli sayısında 1 Mayıs 1977 katliamında gizli devlet güçlerinin telsiz konuşmalarını ve bu konuşmalarla ilgili yorumunu açıkladı. Gazetenin haberi şöyleydi. Konuşmalar başlıyor. 1 Mayıs 1977 katliamındaki gizli devlet güçlerinin telsiz konuşmalarının bantlarını yayımlıyoruz. Bantlardaki konuşmalardan da anlaşılacağı gibi devletin gizli güçlerine mensup kişilerden bir kısmı yürüyüş kollarının içinde bulunmaktadır ve bir de bütün kişileri yöneten bir merkez vardır. Merkez kendisini Ocak ismiyle tanıtmaktadır. Ayrıca 1, 2, 3, 4 ve 6 numaralarla kodlanmış kişilerle Santiago Dalyan ve istasyon kodlu iki merkez bulunmaktadır. Telsiz konuşmaları ile ilgili bantlar 1 Mayıs 1977 sabahı saat 9.40'dan itibaren başlamaktadır. Interkontinental'in önü 1. O. Ocak dinlemede. O. Anlaşıldı. Talimat verin. I. Ocak 1 numara. O. 1. Ocak dinlemede. Saat 9.45. 4. 4. Ocağı arıyor. O. Ocak dinlemede. 4. Şu anda faşizme karşı omuz omuza sloganımız bu. Tahminen 3000'e yakın. Saat 9.50. 4. 4'ten ocağa. 4. 250'ye yakın kırmızı gömlekli görev başında devam etmektedir. O. Anlaşıldı. Saat 10.35. 3. 3 numara dinliyor. Şu anda gezdirmiş olduğumuz devriye ekibimiz Akaretler Yıldız Asfaltı DMMA önüne kadar sağlı sollu dolu. Barbaros meydanı tamamen dolu. Ayrıca bebek yolu da kapanmak üzereymiş. Henüz daha talinizin şoförü ve diğer arkadaşımız gelmedi. Bizden olan arkadaşlarımız geldiler. Muhtemeldir ki sizin vasıtanızın buradan çıkışı zor durumlu olacaktır. Arz ederiz. 3. Anlaşıldı. Saat 11. 2. 2 numara ocağı arıyor. O. Ocak 2 numarayı dinliyor. 2. 11'deki durumu arz ediyorum. Barbaros 20 bin, Taksim'de 4 bin görevli, 2 bin meraklı, Saraçhane 10 bin, Levent Şişli'de yürüyen 2 bin kişilik bir grup ve Anadolu yakasından sürekli gelişler. O. Teşekkür ederim. 4. 4. Ocağı arıyor. 4. Kortejin başı Unkapanı'nın orada. Sonu Saraçhane'de. Hepsi yerlerini alıyorlar. Kortejin başında İstanbul Belediyesi'ne ait barış, demokrasi, bağımsızlık, toplumsal ilerleme yazıları var. O. 4. Anlaşılamadı. Lütfen tekrar edin. 4. Kortejin başı Unkapanı'nda. Sonu Saraçhane'de. Güzergaha yerleşiyorlar. İstanbul Belediyesi'ne ait 4 tane kepçeli yükleyici araç. Arkasında barış, demokrasi, bağımsızlık, toplumsal ilerleme yazıları var. O. 4 numara. Kepçeli araç mı? 4. Kepçeli araç. O. Anlaşıldı. Teşekkür ederim. 4. Saraçhane başının sol tarafından demokratik sol kuruluşlar aynı şekilde bekliyorlar. Sağ tarafta ise diske bağlı sendikalar. O. Burası ocak. 4 numara. Hiç anlaşılmıyor konuşmam. 4. Tekrar ediyorum. Saraçhane başında sol tarafta demokratik sol kuruluşlar toplu halde bekliyorlar. Sağ tarafta ise diske bağlı diğer sendikalar duruyorlar. Demokratik kuruluşların atmış oldukları sloganlar katil iktidar, toprak emeğin olacak. O. Ocak. 4 numara. Mandalı bırakmadan konuş. 4. Saraçhane başının sol tarafında demokratik kuruluşlar toplu halde bekliyorlar. Sağ tarafta ise diske bağlı sendikalar bulunmaktadır. 4. 4 numara konuşuyor. O. Ocak dinliyor. 4. Saraçhane başının sol tarafında demokratik kuruluşlar toplu halde bulunuyorlar. Sağ tarafta ise diske bağlı sendikalar toplu halde bulunmaktadır. O. Burası ocak. Bir süre sonra anons yap. 4. Tamam. Saat 11.15. 3. 3 numara konuşuyor. O. Burası ocak. 3 numara dinliyorum. 3. Yerleşmeyi şu anda yaptık. Tamamladık. Arkadaş itlak edecek size. O. 3 numara başarılar. 3. Sağ olun. Saat 11.17. 4. 4 numara konuşuyor. O. 4 numara. Baştaki husus anlaşıldı. Son durumu özetleyin. O. Burası ocak. 4 numara dinliyorum. 4. 4 numaranın söyleyeceği bu kadar. Anlaşıldı mı? O. Anlaşıldı. O. Ocak. 4 numara cevap ver. 4. 4 dinliyor. O. Kalabalık tahmini nedir? 4. 5000'in üzerinde. Gelen gruplar daha da var. O. Anlaşıldı. Dikkat çekici noktalar. 1. 4 numaralı görevli sloganı faşizme karşı omuz omuza olan grubun içindedir. Şu anda faşizme karşı omuz omuza sloganımız bu cümlesinden anlaşıldığına göre. 2. Saat 11 sularında Saraçhane Meydanı'nın solundaki itfaiye parkında bulunan grup, Kurtuluş, Emeğin Birliği, proleter grupların oluşturduğu bloktur. 2 Mayıs tarihli gazetelerden 4 numaralı görevli de buradadır. 3. 4 numaralı görevli bu bloku demokratik sol kuruluşlar olarak kodlandırmıştır. Saraçhane başında sol tarafta demokratik sol kuruluşlar toplu halde bekliyor cümlesi. 4. Bu bloğun sloganlarından biri fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar her şeyi emini olacaktır. 4 nolu görevli bunu şöyle ifade ediyor. Demokratik kuruluşların atmış olduğu sloganlar toprak emeğin olacak. 5. Konuşmalarda geçen cümlelerden biri şudur. Bizden olan arkadaşımız geldiler. Intercontinental'in önü 2. Saat 11.20. O. Burası ocak. 6 numara cevap ver. Saat 11.25. S. Dalyan Santiago. 6. 6. Ocağı arıyor. Ocak. Cevap ver. İ. İstasyon sizi duyuyor. Söylediklerinizi ocağa bildirecek. Bize bildirin. 6. Biz amcaların yanındayız. Her şey normal. İ. Anlaşıldı 6. Saat 11.30. İ. 6 numarada her şey normal. Anlaşıldı mı? O. Anlaşıldı. Bulunduğu mahalle öğrenmek istiyoruz. İ. İstasyon 6'yı arıyor. İ. 6 numaranın bulunduğu mahalle duyabildiniz mi? O. Duyamadık. Saat 11.30. 4. Kortej Unkapanı yoluyla Azap Kapı'ya doğru kademeli olarak ilerliyor. O. Yürüyüş haline geçtiler mi? 4. Henüz geçmediler. Ayrıca bildirilecek. Bu güzergahta arkadan devamlı gelenler var. O. Teşekkür ederim. Saat 11.35. 4. 4'ten ocağa. O. Ocak dinlemedi. 4. Kortejin arkasında diske ait bir arabada idam sehpası, yanında beyaz gömlekli bir şahıs idam kararı yazılı üzerinde. O, anlaşıldı. O, ocak. 6 numara cevap ver. 6 numara. Ocak. Nokta nokta evindeyiz. 6 numara ocağı arıyor. O, ocak dinliyor. 6. Başkanımızın evindeyiz. O, anlaşıldı. Saat 11.45. 4'ten ocağı. O, ocak dinliyor. 4 numara. 4. Köprülen kemere kadar yolun her iki yanı kırmızı şapkalı ve kırmızı gömleklilerle emniyet altına alınmıştır. Esas topluluk belediye tarafındaki meydanda beklemektedir. İltihaklar devam ediyor. O, anlaşıldı. O, ocak 4 numarayı arıyor. 4. 4 numara dinliyor. O, kortej arasında bir sahneden söz edildi. İdam sahnesi. Bunun üzerinde neler var? Neyi temsil ediyor bu? 4. Maden iş ve diskin amblemleri yazılı. Üzerinde tahtadan yapılmış bir sehpa. Arka tarafında bir işçi idam kıyafetiyle. İdam edilecek bir kişi gömlek giymiş. Sırtında idam kararı yazısı var. Başka bir şey yok. Bu bir sembolik oluyor. O, teşekkür ederim. 4. 4 konuşuyor. Topluluk tahminen 11'e yaklaşıyor. Devamlı iltihaklar var. Ara sokaklardan. Ellerinde flama sopa var. O, anlaşıldı. Saat 11.55. 3. 3 numara dinliyor. O, bulunduğun yer hakkında kapalı olarak bilgi ver. 3. Şu anda bulunduğum yer, kendime cihetle tarif etmek lazım gelirse, aşağı yukarı 300 ile 500 arasında kırmızı şapkalar tarafından kordon altına alınmış durumda. Bütün güvenlik kuvvetleri onun arkasında yer almışlar. Sağ tarafımızda gri pano üzerinde bir işçi temsil ediliyor. Zincirlerle bağlanmış vaziyette. Karşımızda da büyük bezlerden yapılmış pankartlar asılı. Şimdilik bu kadar. O, yer ifade etmeden zaman zaman bilgi verin lütfen. 3. Bir değişiklik olduğu takdirde derhal bildirilecek. O, anlaşıldı. Teşekkür ederim. 3. Cihazı yarım saat kadar sonra kapatacağım. Haberiniz olsun. Dikkat çekici noktalar. 1. Dün yayınladığımız bantlarda saat 11.15 sularında geçen şu konuşma yer alıyordu. 3. 3 numara konuşuyor. O, burası ocak. 3. Dinliyorum. 3. Yerleşmeyi şu anda yaptık, tamamladık. Arkadaş iltihak edecek size. O, 3 numara, başarılar. 3. Sağ olun. 3 nolu görevli nereye yerleştirilmişti? Bugün yayınladığımız bantlardan bu görevlinin 1 Mayıs mitingi sırasında Taksim'de Interkontinental Oteli'nin önünde kitlenin arkasında bulunduğunu anlıyoruz. Saat 11.55 sıralarında 3 numaralı görevli yerini şöyle anlatıyor. 3. Şu anda bulunduğum yer, kendime cihetle tarif etmek lazım gelirse aşağı yukarı 300 ila 500 arasında kırmızı şapkalılar tarafından kordon altına alınmış durumda. Bütün güvenlik kuvvetleri onun arkasında yer almışlar. Sağ tarafımızda gri pano üzerinde bir işçi temsil ediliyor. Zincirlerle bağlanmış vaziyette. Atatürk Kültür Merkezi'ne asılmış, zinciri koparan büyük işçi panosunu kastediyor. Karşımızda da büyük bezlerden yapılmış pankartlar asılı. Üç nolu görevlinin bu konuşmasını hoş karşılamayan merkez şu uyarı yapmıştır. Yer ifade etmeden zaman zaman bilgi verin lütfen. 2. Dikkat çekici bir başka nokta, altı nolu görevlinin konuşmalarında geçen iki cümledir. Saat 11.20 sıraları. Biz amcaların yanındayız. Saat 11.43 sıraları. Başkanımızın evindeyiz. 3. Olaylardan sonra. Saat 19.20. 2. 2 ocağı. O, ocak dinlemedi. 2. Zabıta duruma hakimdir. Taksim meydanı tamamen boşaltılmıştır. Tali yerlerde küçük çapta çatışmalar olmaktadır. Bu ara zayiat olduğu söylenir. Netice bilahare arz edilecek. Saat 19.30. O, ocak 4 numaraya. 2. 2 ocağı. O, ocak dinliyor. 2. 2. Gümüşsuyu askeri hastanesine 3 polisin 4 yaralının getirildiği öğrenildi. 2. Gümüşsuyu askeri hastanesine 3'ü polis 4'ü halktan silahla yaralanmış şahısların getirildikleri öğrenildi. Taksim otobüs durağında da bir ceset tespit edildi. 2. 2'den ocağa. İlk yardım hastanesi önünde de yaralıları taşıyan araçlara ateş edildiği söyleniyor. 2. Gümüşsuyu Philips önünde halen çatışma devam etmekte. Saat 19.35. O, anlaşılmadı, tekrar edin. 2. Gümüşsuyu Philips önünde halen silahlı çatışma mevcut. O, anlaşıldı. Polisle mi çatışma? O, ocaktan 2'ye. O, polisle mi çatışma? 2. Polisle çatışma. Saat 19.50. 2. 2 ocağa. O, ocak dinlemedi. 2. Taksim temizlenmiş durumda. Güvenlik kuvvetleri İstiklal Caddesi, Maçka, Harbiye, Dolmabahçe, Tepebaşı ve Şişhane'de grupları temizleyerek tali yollara doğru inmekte. Bu arada bir polisin öldüğü, birinin ağır yaralı olduğu, ayrıca iki de yaralı olduğu polisten söyleniyor. 2. Ocak, anlaşıldı mı? O, anlaşıldı. Saat 20. 2. 2 ocağı. 2. İlk yardım hastanesinde 50 üzerinde yaralı. Şişli Çocuk Hastanesi'nde 5 ölü. Şimdilik ilk rakamlar bunlar. O, tamam. Devamlı bilgi verin. 2. Son durumu bildiriyorum. Gümüş suyunda 3 polis, 2 sivil hafif yaralı. Şişli Çocuk Hastanesi'nde 5 ölü, 10 yaralı. Beyoğlu İlk Yardım Hastanesi'nde 5 kadın, 1 polis, 20 erkek ölü, 1 polis, 47 sivil yaralı. Haydarpaşa Hastanesi'nde 1 ölü, Ceyman 32 ölü, 63 yaralı. O, anlaşıldı. Saat 20.40. O, ocaktan 2'ye. O, bana bir telefon açar mısın lütfen? 2. Anlaşıldı. Dikkat çekici noktalar. Bantlarda hemen dikkati çeken ilk nokta, bu konuşmaların normal polis telsizi konuşması olmadığıydı. Konuşmalarda da sık sık geçen polisten söyleniyor ve bunun gibi ifadeler bunu açıkça göstermekteydi. Bu bantlardan anlaşılan 1 Mayıs 1977 günü İstanbul'da polis dışında bir gizli gücün olayları yakından izlemiş, yönlendirmiş ve bunu da telsiz konuşmalarıyla yönetmiş olduğuydu. O gün polis telsizlerinin sık sık kesilmiş olduğu saptanmıştı. Polis telsizlerinin bant kayıtlarında neler olduğunun anlaşılmadığı gazetelere yansımıştı. Cumhuriyet, Selahattin Güler, 3 Mayıs 1977. Polis telsizine sahip olan bir kimsenin bu konuşmaları rahatça kesebileceği bilindiğine göre 1 Mayıs'ta telsiz konuşmaları yapan devlet içindeki gizli güçlerin o gün zaman zaman polis telsizini de bozdukları anlaşılmaktaydı. Bantlardan anlaşılan diğer husus, devletin polis dışındaki gizli güçlerinin çeşitli yürüyüş kollarına ve alanın çeşitli yerlerine ajan provokatörler yerleştirmiş olduğuydu. Devletin güvenlik örgütlerinin yürüyüş kollarına ajanlar yerleştirdiği ve bunları uzaktan izlediği bu bantlar dışında o günlerin basınında da yer almıştır. Örsan Öymen bu konuda şunları yazmıştı. Bir başka güvenlik örgütü de Sheraton Oteli'nin tepesinde karargah kurmuştu. Dürbünlerle alana gelen grupları izliyorlardı. Şimdi şu örgüt geçiyor, arkadan bu örgüt göründü diye telsiz konuşmaları geçiyordu ve arada bir ''İşlerine bizim şişmanı görebiliyor musun?'' gibi konuşmalarda duyuluyordu. Demek ki güvenlik kuvvetleri gruplar içindeki güvenlik önlemlerini almışlardı ajanlarını sokarak. Milliyet, Örsan Öymen, 4 Mayıs 1977. Görgü tanıklarının ifadeleri 1 Mayıs katliamının iç yüzü hakkında şu gerçekleri ortaya çıkarmıştı. Kontgerilla Kazancı yokuşunda bir katliamın yapılmasını önceden planlamıştı. Olayların hemen ardından alana giren panzerler halkı Kazancı'da sıkıştırdı. Yokuşun alana giren kısmı iki taraftan panzerle kesildi. Panzerler sürekli su sıkarak halkı yokuşta sıkıştırdılar. Üçüncü panzer burnunu yokuşa çevirir durumdaydı ve halkın alana doğru kaçmasını önlüyordu. Kazancı yokuşunun alt kısmından da kaçılamıyordu. Çünkü alt taraftan hem ateş ediliyor hem de sokağa konmuş demir gazoz kasaları aşağılara kaçmayı engelliyordu. İşte halkın böylesine sıkıştırıldığı bir sırada oteldeki ve kitlenin içindeki ajanların silahları kurşun yağdırmaya başladı. Bazı tanıklar ise yokuşun başındaki panzerin de ateş açtığını söylediler. Sonuç sadece Kazancı yokuşunda 20'den fazla ölüydü. Disk Başkanı Kemal Türkler kürsüde konuşmasının sonuna gelmişti. Bu sırada alana Tarlabaşı tarafından gelen Emeğin Birliği, Kurtuluş ve TEP grupları girdi. Bu gruplar Interkontinental Oteli'nin önüne yerleştirildiler. Tarlabaşı'nda bunların 500-700 metre gerisinde Halkın Kurtuluşu, Halkın Birliği ve Halkın Yolu vardı. Bu grup, önceki grupların alana girmesiyle birlikte disk görevlileriyle karşı karşıya geldi. Disk görevlileri grubu alana sokmamak için kavşağı tamamen kapattılar. Üçlü grupla disk görevlileri arasında önce küçük bir sürtüşme oldu. O anda üçlü bloğun kenarındaki bir kışkırtıcı ajan üç el ateş etti. Daha sonra birçok tanık ve bu grupta bulunanlar ilk ateşin üçlü bloğun kenarından geldiğini kesinlikle ifade etti. Bloğun kenarından açılan ateşe disk görevlisi gömleği giymiş revizyonistler de cevap verdi. İlk atış alanın savaş meydanına dönmesi için yetti. Parolayı alan alanın çeşitli yerlerindeki kışkırtıcılar ve binalardaki kontrgerilla ajanları halkın üzerine kurşun yağdırmaya başladılar. Tarla başındaki silah seslerinin duyulmasından sonra ikinci yoğun ateş Kazancı yokuşu ile Interkontinental Oteli'nin altındaki Osmanlı Bankası'nın önünden başladı. Alanda yoğun yaylım ateşinin açıldığı yerler şuralardı. Tarlabaşı kavşağı, sayfa 128'deki kroki, bir numaralı yer. Interkontinental Oteli ve Kazancı yokuşu önü, 2 numaralı yer, otelin giriş katı 5 numaralı yer, anıt ve orta durak çevresi 4 numaralı yer ve PTT önü 3 numaralı yer. Telsiz bantları dikkatle incelendiğinde MİT ve Kontgerilla'nın çeşitli gruplar arasında ve alana yerleştirdiği ajanların nerelerde oldukları anlaşılabilmektedir. 4 numarayla kodlanmış olan görevli saat 9.45'te sloganı faşizme karşı omuz omuza olan grubun içindedir. Şu anda faşizme karşı omuz omuza sloganımız bu demesinden de o gruptan biri gibi slogan atmakta olduğu anlaşılmaktadır. 4 numara saat 11'de de Kurtuluş, Emeğin Birliği ve Proleter gruplarının oluşturduğu bloğun içindedir. O sırada Saraçhane Meydanı'nın solundaki İtfaiye Parkı'nda bulunan grup budur. 4 numara bu bloğu Demokratik Sol Kuruluşlar olarak kodlandırmıştır. Saraçhane başında sol tarafta Demokratik Sol Kuruluşlar toplu halde bekliyorlar sözünden bu anlaşılmaktadır. Bu bloğun o gün attığı sloganlardan biri fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar, her şey emeğin olacak idi. 4 numara bunu şöyle ifade ediyor. Demokratik kuruluşların atmış olduğu sloganlar, toprak emeğin olacak. Yürüyüş sırasında bu gruplarla birlikte olan 4 numaranın alandaki katliam sırasında da bunların arasında bulunduğu tahmin edilebilir. Alanda Interkontinental Oteli ve Kazancı Yokuşu önünde bulunan bu grupların arasından ateş açılmış olduğu 1 Mayıs'tan sonraki gazetelerde de yer almıştır. Kurtuluş flamasının arkasındakiler saat tam 19.10'da Interkontinental Oteli önünde halkları özgürlük diye bağırırken iki militan bellerindeki tabancaları çekerek meydanda toplanmış işçilerin üzerine hedef gözetmeksizin kurşun yağdırmaya başladı. Hürriyet 5 Mayıs 1977. Tarlabaşı girişinde saat 19.10'da ellerinde Kurtuluş yazılı büyük bir pankart bulunan grup Interkontinental çevresini bir anda sarmaya başladı. Grubun arkasında yürüyen 50 kişiden ikisi aniden bellerindeki tabancalarını çekip Taksim'de bulunan on binlerce insanın üzerine hedef gözetmeksizin yaylım ateşi açtı. Cumhuriyet, Altan Öğmen, 5 Mayıs 1977. 3 numara verilen görevli Interkontinental Oteli'nin önüne yerleştirilmişti. Ocak adı verilen merkez saat 11.55 sıralarında 3 numaraya bulunduğu yer hakkında kapalı olarak bilgi vermesini söylüyor. 3 numaranın yerinin tarifi şöyle. Şu anda bulunduğum yer, kendime cihetle tarif etmek lazım gelirse aşağı yukarı 300 ile 500 arasında kırmızı şapkalar tarafından kordon altına alınmış durumda. Bütün güvenlik kuvvetleri onun arkasında yer almışlar. Sağ tarafımızda gri pano üzerinde bir işçi temsil ediliyor. Zincirlerle bağlanmış vaziyette. Karşımızda da büyük bezlerden yapılmış pankartlar asılı. Sağ tarafında Atatürk Kültür Merkezi'ne asılmış zincirini koparan büyük işçi panosu, karşısında büyük pankartların bulunduğu kürsü, bu yer kesinlikle Interkontinental Oteli'nin önüydü. O saatlerde bütün güvenlik kuvvetlerinin bulunduğu yer de burasıydı. Nitekim 3 numara yerini öyle belli etmişti ki Ocak onu yer ifade etmeden zaman zaman bilgi verin lütfen şeklinde uyarmak zorunda kalmıştı. 3 numaranın buraya saat 11.15 civarında geldiği, o saatlerde yerleşmeyi şu anda yaptık tamamladık demesinden anlaşılmaktaydı. Ocak ise ona başarılar dilemekteydi. Bu konuşmalara göre 3 numara olaylara kadar Interkontinental önünden ayrılmamış, işi de üstleri tarafından başarılar dilenecek kadar önemliydi. 6 numara amcaların yanındayız, başkanımızın evindeyiz diye kodlandırdığı bir yerde bulunmaktaydı. Burasının 1 ve 2 numara görevlilerin yerleri telsiz konuşmalarından tam olarak anlaşılamıyordu. İstasyon şeklinde kodlanan yerin neresi olduğu da bilinemiyordu. Telsiz konuşmalarında Santiago Dalgian diye şifrelendirilen yerin neresi olduğu hakkında da kesin bir kanıt yoktu. Ancak bazı tahminler yürütmek mümkündü. Santiago, Şili'nin başkentiydi. Bu bir merkezi ifade etmek için kullanılabilir. Dalyan ise özellikle nehir ağızlarına konulan bir çeşit ağ ve yağ barajdı. Bu şifrenin denize bir bağlantı kurmakta olduğu düşünülürse Santiago Dalyan, Dolmabahçe'deki MİT merkezi olabilirdi. Ocak adı verilen provokasyonun yönetim yerine gelince, yukarıda Örsan Ömen'in yazısında devletin bir güvenlik örgütünün Sheraton Oteli'nin tepesinde karargah kurduğunu ve buradan çeşitli örgütlerle kendi adamlarını izlediklerini yazdığını belirtmiştik. Süleyman Demirel, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e 2 Haziran 1977 günü yolladığı ihbar mektubunda şöyle diyordu. Başbakanlığa intikal eden bir habere göre CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in 3 Haziran 1977 günü İstanbul Taksim Meydanı'ndaki CHP mitingi sırasında Sheraton Oteli'nin üst katlarındaki odalardan birinden uzun namlulu ve dürbünü bir silah ile ateş edileceği alınan haberler meyanındadır. 1 Mayıs 1977 katliamını yöneten Ocak da muhtemelen Sheraton Oteli'nin tepesindeydi. Aydınlık 1 Mayıs 1978. 1 Mayıs katliamında kontrgerilla. 25 Kasım 1990 tarihli Yüzyıl dergisinin haberi ise şöyleydi. Kontrgerillanın yarattığı en büyük provokasyon 1 Mayıs 1977 katliamıydı. Bu kanlı tertipte 36 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Kontrgerilla seçimleri engellemek için bir darbe peşindeydi. Ecevit'e suikast ihbarından sonra dönemin kara kuvvetleri komutanı Namık Kemal Ersun 30 Ağustos beklenmeden emekli edildi. Darbe bir süre için bu yolla engellenmiş oldu. Bu tertibi ocak kodlu bir merkez yönetmiştir. Bantlardan anlaşıldığına göre alana akan yürüyüş kollarına ve alanın çeşitli yerlerine ajan provokatörler yerleştirilmiştir. Görgü tanıklarının ifadeleri telsiz konuşmalarıyla birlikte ele alındığında şu gerçekler ortaya çıkıyor. Kazancı yokuşunda bir katliamın yapılması önceden planlanmıştı. Güçler halkı Kazancı yokuşuna sürecek şekilde mevzilendirilmişlerdi. Ateş edilen yerler göz önüne getirildiğinde bu durum açıkça görülmektedir. Olayların hemen ardından alana giren panzerler halkı Kazancı yokuşunda sıkıştırdı. Yokuşun alana giren kısmı iki taraftan kesildi. Panzerler su sıkarak halkı yokuşa sürdü. Üçüncü bir panzer de burnu yokuşa çevrili durumdaydı ve halkın alana doğru kaçmasını önlüyordu. Yokuşun alt kısmından da kaçılamıyordu. Çünkü alt taraftan hem ateş ediliyor hem de sokağa konmuş demir gazoz kasaları aşağılara kaçmayı engelliyordu. Sonuç sadece Kazancı yokuşunda 20'den fazla ölüydü. Olayın bütün tanıkları işaret sayılan atışlar yapıldıktan sonra alanın çeşitli yerlerinden ve çevredeki binalardan ateş açıldığı konusunda birleşiyor. İlk silah seslerinden sonra sular idaresinin üstünde sayıları 20-30 kişi kadar olan bir grup hedef gözetmeksizin aynı anda halkın üzerine ateş etmeye başlıyor. Bunu Taksim Emniyeti Başkomiserliğinde görevli polis memuru Mehmet Ordu ve 2855 yaka sayılı polis memuru 12 Mayıs 1977 günlü anlatımlarında doğruluyor. Daha sonra Jandarma Komando Birlik Komutanı Üsteğmen Abdullah Erim, sular idaresi üzerinde bulunan gruptan 20 kadar kişiyi yakalayıp polise teslim ediyor. Ancak polis bu kişiler hakkında hiçbir işlem yapmadan serbest bırakıyor. Göz önünde bulundurulması gereken diğer bir olgu da The Marmara Otel'de cereyan eden olaylardır. Ayrıca gazeteci yazar Uğur Mumcu kendisine ulaşan bilgilere göre olaydan hemen sonra otelden uzaklaşan ve sahte adlarla otelde kalmış olan Amerikalı bir grubun soruşturulmamış olduğunu söylüyordu. Ayrıca otelin 5. katında 512 no'lu odada, 6. katta 613 no'lu odanın pencerelerinde kurşun deliği olduğu saptanıyor. Ersun Cuntası'nın beyni 5 Haziran seçimlerinin önleme operasyonunun ve 1 Mayıs katliamının ardındaki adam Genelkurmay Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Orhan Kilercioğlu'dur. Kilercioğlu, Semih Sancar'ın özel kalem müdürüydü. Eski bir özel harp dairesi mensubudur. Ayrıca Kilercioğlu'nun ordu içindeki çoğunluğu Kurmay Albay'dan oluşan 10 kişilik bir ekibi vardı. 1 Mayıs katliamını da bu ekip hazırladı. Psikolojik savaş planı bizzat Kilercioğlu tarafından yapıldı. 1 Mayıs katliamından 15 gün önce MİT emekli sandığı genel müdürlüğüne 8 milyon 49 bin lira yatırdı. Daha sonra 29 Haziran 1977 tarihinde MİT Personel Daire Başkanı Vekili Erkan Ersil imzalı bir yazıyla bu paranın fiili hizmet zammına müstahak olan bir MİT mensubuna ödenmesi isteniyordu. Bu MİT mensubu Necdet Küçüktaşkıner'di. Necdet Küçüktaşkıner 12 Mart döneminde kontrgerillanın işkence timlerini yönetmişti. Yüzyıl 25 Kasım 1990. 8. ayrımın sonu sayfa 133.